dinin karşısında ne sosyalizm dayanabilir, ne faşizm dayanabilir, ne de başka bir izim dayanabilir. Dini bozacak olan bunlar değildir. Dini bozacak olan sahte bir dindir. Gerçek dini sahte bir dinle bozabilirsiniz. Allah'ın hükümlerini Allah namına değiştirdiğiniz zaman başarılı olabilirsiniz belki. İşte o taktiği izliyorlar. Dikkat edin, sizi dinle kandıracaklar. Dikkat edin, sizi Allah'la saptıracaklar. Şeytan da cennette Adem'i Allah'la kandırmıştı. Din adamları bunları konuşsun istiyorlar. Din adamı kılığındaki adamların konuşmasını sağlıyorlar. Bilim adamları bu meselede fikir beyan etse tesir etmez. Ama hocaları konuşturacak olurlarsa o zaman bir sürü insanın kafasını bulandırabilirler. İşte şunlar da hocadır. Demek ki bu da olabiliyormuş derler. Yavaş yavaş onlara benzeyeceksin. Ve hiçbir zaman sağlam bir kadro meydana getiremeyeceksin. Mevki makam sahipleri, şan şöhret meraklıları etrafına toplanacak. Ve sen onların gönlünü hoş etmek için biraz daha taviz vereceksin. Biraz daha taviz vereceksin. Ve bir gün gelecek kendini tanıyamayacaksın. 30-40 sene sonra biz böyle değildik, ne hale geldik diyeceksin. Kur'an olursa bir hareketin pusulası, o hareketi hiç kimse saptıramaz biiznillah. Bir geminin pusulası, güneş olursa o gemi rotadan sapar mı?
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle kafirlerin stratejilerinden bize bahsetmiş idi. Ey Resulüm, onlar seni fitneye düşürmek, seni yolundan saptırmak istediler. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, seni olduğun yerde sabit kılmasaydık, az bir şey de olsa onlara meyledecektin. Allah'ın rahmeti sayesinde onlara meyletmedin, Allah seni onlara meyletmekten muhafaza eyledi. Kur'an-ı Kerim bu şekilde kafirlerin stratejilerini bize açıklamış oluyor. Allah Azze ve Celle nasıl bir yöntemle İslami hareketi rayından saptırmak istediklerini bize açıklıyor. Peygamberimizden küçük bir takım tavizler istediler. Dinin herhangi bir kısmından bir takım tavizler isterler. O tavizleri verecek olursanız çok iyi bilirler ki onun gerisi gelecektir. Dinin bir kısmı önemli de diğer kısmı önemsiz denilemez. Elbette ki bütün meseleler imani meseleler kadar önemli değildir ama sonuç itibariyle Allah ve Resulü'nün bildirmiş olduğu her şey önemlidir. Ve küçük tavizler büyük tavizleri doğuracaktır. Müslümanlar zayıf oldukları asırlarda, dönemlerde daima işin oluruna gitmek istediler, istiyorlar. Kendilerince metotlar ortaya koyuyorlar. Allah ve Resulü'nün stratejisini takip edeceklerine kendileri akıllarınca stratejiler tespit ediyorlar. Kur'an'ı dünyaya karışmayan bir kitap olarak görenler olduğu gibi stratejiyi belirlemeyen bir kitap olarak görenler de çok. Allah'ın kitabının dünya için geldiğini söyleyenlerin içerisinden Kur'an'ın bütün bir hayata hükmetmek için geldiğini söyleyenlerin içinden niceleri vardır ki onlar İslam'ın nasıl bir yöntemle, nasıl bir metotla hakim olacağı konusuna gelince Kur'an'ın ve sünnetin bu hususta bir şey söylemediğini ima ederler. Sanki Allah ve Resulü bir konuda, bu meselede, bu önemli konuda bir şey beyan etmemiş gibi onlar kendi görüşlerini ortaya koyarlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bir sürü meselede bize yol gösterdiği gibi, bize bir yol çizdiği gibi ve o yolda işaretler koyduğu gibi, bu meselede de en önemli konulardan olan bu konuda da bize bir takım işaretler koymuştur. O işaretleri takip ettiğimiz takdirde hedefimize varacağımızı bize bildirmiştir. Allah Azze ve Celle hem İslami hareketin metodunu ve stratejisini tayin etmiştir, hem de kafirlerin oyunlarını, tuzaklarını bize haber etmiştir. O mesele üzerinde geçen dersimizde uzun uzun durmuştum. Fakat bugün özellikle oynanan bir oyun vardır ki, Allah'ın ahkamını değiştirme şeklinde kendisini gösteriyor. Öyle insanlar İslam aleminde zuhur etti ki, ettirildi ki, bu insanlar Allah'ın hükmünü değiştirip başka hükümler koyma hakkını kendilerinde gördüler. Bunların içerisinden nice ilahiyat hocaları da var. Onlardan bir tanesinin kitabının ön sözünde aynen şunu söyler. Biz bugün yeniden Allah gibi kanunlar koyacağız diyor. Allah gibi kanunlar koymamız gerekiyor. Yani diyor kitabımızın özeti şudur. Mevridi Nas'ta içtihada mesa yoktur denilmiş ya hani tarihte ulema tarafından. Yani bir meselede Kur'an var ise, Kur'an'dan bir ayet, bir hüküm yani varsa veya sahih sünnette bir hüküm varsa biz onu bırakıp içtihat yaparız diyor. 14 asırdan beri ulemanın söylediğinin tersini söylüyor. Ulema bunu kaide olarak vaaz etmiş idi. Nas olan bir konuda ayet veya hadis var ise ya da ulema icma etti ise bir meselede, nas'a dayalı bir şekilde icma ettiyse o meselede artık hiç kimseye söz düşmez. Herkesin yapması gereken şey ona tabi olmak, ona itaat etmektir. Ne kadar büyük bir alim olursa olsun o meselede yapması gereken şey itaattir. Allah ve Resulünün dediğinin önüne geçmesi mümkün değildir. O yüzden bir meselede hüküm var ise Kur'an'da veya sahih sünnette veya sahabenin icmağı gibi bir meselede icma edilmiş ise o meselede artık hiç kimseye söz düşmez. Onlara düşen şey sadece itaat etmektir. O yüzden Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin buyurmuş idi. Allah'ın ve Resulünün dediğinin tersini söylemeyin. Allah ve Resulü bir şey demişse siz başka bir şey demeyin. Allah ve Resulü bir meselede hüküm vermeden siz konuşmaya kalkmayın. Onlar demeden siz demeyin. Keşke Allah şöyle bir ayet indirseydi bile demeyin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeye kalkışmayın. Bir meselede ayet varsa, hadis varsa, sahih bir hadis var ise artık o meselede Allah'ın ve Resulünün hükmü belirlenmiş ise hiç kimsenin zaman değişti, çağ değişti demeye hakkı yoktur. Şartlar değişti, o halde hüküm de değişir deme hakkına sahip değildir. Eğer o hüküm zamana ve çağlara göre değişebilecek bir hüküm olarak vaz edilmiş ise eğer İslam'da o durum başka. Ama Allah'ın ve Resulünün hükümleri öyle hükümler değildir ekseriyetle. İçki o zaman da haramdır, bugün de haram. Zina edenin cezası o gün neyse bugün de o olmalıdır. Hırsızın cezası o gün neyse bugün de o olmalıdır. O gün nasıl bir sistem kurduysa Allah'ın Resulü, nasıl bir devlet nizamı kurduysa, ana hatlarını tespit ettiyse, bugün de aynı şekilde olmalıdır. Allah'ın Resulü'nün şura dediği, Kur'an'ın şura dediği bir şeyi, bugün insanlar kalkıp da değiştirerek adına demokrasi diyemezler. Demokrasi ile şurayı aynı kefeye koyamazlar. Şura, belki bir yönüyle demokraside de vardır. Parlamento, meclis, insanların görüşlerini belirtmesi, belki bugün bir takım sistemlerde vardır ama bu o sistemlerin İslam olduğunu göstermez. Bütün arabaların 4 tane tekeri vardır, kapıları vardır ama aynı araba demek değildir bunlar. Özellikleri farklıdır, onları üreten fabrikalar da farklıdır. Sahipleri de farklıdır. Bazı yönleriyle aynı olması aynı olduklarını göstermez. Allah'ın hükümleri Allah'tan gelmiştir. İslam'ın hükümleri Allah'ın ve Resulü'nün hükümleridir. Ama demokrasilerde ise insanlar hükmederler. İnsanların dedikleri olur. Dolayısıyla bununla Allah'ın hükmünü aynı kefeye koymak mümkün değildir. İnsanların hükümlerinde hata olma ihtimali vardır. Allah'ın ve Resulü'nün hükmünde hata olma ihtimali yoktur. Resulullah bir meselede hükmettiyse, Allah da sessiz kaldıysa, o meseleyi Allah hükme bağlamış demektir. Allah Azze ve Celle Resulü'nün vermiş olduğu hükümden razıdır demektir. Demek ki Allah o hükmü kabul etmiştir. Aksi halde müdahale eder ve ey Resulüm yanlış yaptım derdi. Çok daha küçük bir takım meselelerde bile, o ama olan adamın Abdullah İbni Ümmü Mektum'un gelmesi hadisesinde bile Allah Azze ve Celle Peygamberimizin en ufak bir hatacığını dahi kendisine söylemiş, haber etmiş ise neden öyle yaptın ey Resulüm? Bir ama geldi diye yüzünü ekşittin. Halbuki o temizlenmek istiyordu. Halbuki o soru sormaya gelmişti. Sen onu bıraktın ve kendini büyük gören o kabile reislerine anlatmaya devam ettin. Halbuki onlar temizlenmek istemeyen kibirli kimselerdiler. Ama sana soru sormaya gelen, o ama ve fakir olan şahsa gelince, o temizlenmek istiyordu. Neden onu terk ettin de öbürlerine iltifat ettin? Bu kadarcık küçücük bir hatayı bile Allah Azze ve Celle ikaz ediyordu. Bu bizim gibi adamlar için hata bile sayılmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niyeti çok iyiydi. O kabile reislerini kazanmak istiyordu. O kabile reislerini kazanırsa bütün kabileler Müslüman olacaktı çünkü. Binlerce insan Müslüman olacaktı. Ondan dolayı Efendimiz onlara özel bir önem vermişti. Bu gayet güzel bir hareketti aslında. Bir davetçi için bu kınanacak bir şey değildi. Ama onun o yüksek makamında bu bile hata olarak görüldü. İnsanlar arasında en ufak bir ayrım yapmaması istenildi kendisinden. Hakkı arayanlara iltifat etmesi istenildi. Kendini büyük görenlerden yüz çevirmesi istenildi. Bu ayet aynı zamanda şunu gösteriyordu. Belki peygamberimize neden şunu yaptın derken, bir taraftan onu ikaz ederken, bir taraftan ümmetini ikaz ederken, diğer taraftan da şu mesaj veriliyordu. Hazreti Muhammed eğer en ufak bir hata yapacak olsa, Rabbi olan Allah müdahale eder. Madem ki şu meselelerde Allah müdahale etmemiştir, demek ki Allah onun verdiği hükümden razıdır. Eğer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce meselede hüküm beyan etmiş ise, şu şöyle olacak, bu böyle olacak dediyse ve o meselelerde de Allah azze ve celle yanlış yaptın demediyse ona, demek ki onu Allah kabul etmiş demektir. Bir alimin içtihadıyla peygamberin içtihadı arasında böyle büyük bir fark var. Alim içtihad eder, bazen isabet eder, bazen hata eder. Hata ettiği zaman Allah azze ve celle tarafından vahiyle ikaz edilmez. Ama peygamber içtihad ettiğinde hata edecek olsa Allah azze ve celle tarafından hemen ikaz edilir. Dolayısıyla peygamberin vermiş olduğu hükümler bütün ümmeti bağlayıcıdır. Madem ki Allah onu ikaz etmedi, madem ki şunu neden yaptın, bunu neden yapmadın demedi, o halde vermiş olduğu hükümden razıdır demektir. Onun hükmü bütün ümmeti bağlayıcı demektir. Durum bu olduğu halde, insanlar, Müslümanların içerisinden sokulmuş Müslüman kılıklı adamlar, bunların bir kısmı gafil, bir kısmı cahil, bir kısmı da münafıklık yapan adamlar, Allah'ın ahkamını bu çağa göre değiştireceğiz dediler. Allah'ın hükümlerini, peygamberin hükümlerinin, onların ruhunu alacağız dediler. Onlardan temel ilkeler çıkartacağız dediler. Kur'an'ın hükümlerini aynen almayacağız. Sünnetin hükümlerini aynen almayacağız. Maksat zaten onu aynen almak değildir dediler. Onlardan temel bir takım ilkeler çıkartmalıyız. Ruhunu almalıyız dediler. Ve ondan sonra hükmü biz koymalıyız dediler. Çağa göre, insanlara göre, şartlara göre. Mesela Allah Azze ve Celle o gün için hırsızın mesela elinin kesilmesini emrettiyse biz o hükmü almayacağız. Biz ondan onun ruhunu alacağız sadece. Ve diyeceğiz ki madem ki Allah Azze ve Celle böyle bir hüküm vermiş, hırsızlığı haram kılmış ve onu engellemek için de caydırıcı bir ceza olsun diye el kesme cezasını getirmiştir. O halde biz de bugün bunu başka bir şekilde tatbik edebiliriz ve caydırıcı olacak başka bir ceza tespit edebiliriz dediler. Allah'ın hükmüne aynen uymak zorunda değiliz dediler. Zina konusunda da Allah'ın vermiş olduğu hükme aynen uymak zorunda değiliz dediler. Bütün meselelerde, gerek Allah'ın gerekse Resulünün vermiş olduğu hükümlerde, onlara aynen uymak zorunluluğunun olmadığını, sadece onlardan temel ilkelerin alınması gerektiğini iddia ettiler. Hatta bunlardan birisi şöyle söyler: Allah Azze ve Celle o günkü insanları ancak o kadar değiştirebilirdi. Onun için o son hüküm değildir vermiş olduğu hüküm. Biz başka hükümler koyabiliriz dediler. Çünkü Allah Azze ve Celle o günkü insanları ancak o kadar değiştirebileceği için, çünkü daha düne kadar putperest olan cahiliye Arabını ancak o kadar değiştirebildi Allah. Onun için onlara o hükümler getirildi. Bir takım sert hükümler getirildi. Ama bugünün insanı daha medeni olduğundan dolayı bugünün insanına daha başka hükümler koyabiliriz dediler. Yani onlar demek istiyorlardı ki Allah Azze ve Celle o günkü insanlara ağır hükümler koymuştu. Ama bugünkü insanlara biz daha hafif hükümler koyabiliriz. Biz işin ruhunu alıp kendimiz kanunlar koyabiliriz dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu hükümler son hükümlerdir. Din tamamlanmıştır. Allah katından, İslam'dan başka bir din de kabul edilmemiştir. Dinin hiçbir eksik tarafı yoktur. Allah Azze ve Celle'nin terbiyesiyle terbiye edilmiş olan, Hazreti Muhammed'in terbiyesiyle terbiye edilen sallallahu aleyhi ve sellem, o sahabe-i kiramdan da daha üstün müdür bugünün insanı? Baştan aşağı harama batmış olan insan, bugünün insanı o günkü insandan daha mı üstündür demek istiyorsunuz? O günün insanını Allah o kadar değiştirebildi diyorsunuz.
Bugünkü insanlar daha medenidirler, daha takvadırlar mı demek istiyorsunuz? O günün insanının değiştiği kadar değişebildi mi bugünün insanı? O günün insanı kadar muttaki olabildi mi bugünün insanı? Hazreti Muhammed'in talebeleri kadar olabildik mi bugün? Demek istiyorlar ki biz bugün Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den üstünüz. Biz Ebu Zer'den, Mus'ab'dan üstünüz, Sa'd bin Muaz'dan üstünüz demek istiyorlar. Allah Azze ve Celle onlara öyle hükümler verdi ama bugün olsaydı başka hükümler verirdi demek istiyorlar. Allah mısın biliyorsun? Allah'tan sana vahiy mi geldi? Bugün olsaydı başka hükümler indireceğine dair Allah'tan sana vahiy mi geldi? Sen vermiş olduğun hükmün Allah tarafından kabul edildiğinin nasıl emin olacaksın? Allah'ın hükmünü kaldırıp başka bir hüküm koyduğunda mesela nereden bileceksin senin vermiş olduğun hüküm Allah tarafından kabul edilmiştir? Bunun garantisini verebilecek misin? Yapmış olduğu içtihadı Allah'ın hükmü mertebesine çıkarmak demek bu. Kendisinin vermiş olduğu hükmü Allah'ın hükmü gibi görmek demek bu. Halbuki İmam Şafii gibi bir mutlak müçtehit bile diyordu ki eğer bizim söylediklerimiz nassa dayanıyorsa, bizim fetvalarımız eğer nassa dayanıyorsa, Kur'an'a veya hadise dayanıyorsa o meselede isabet etmişiz demektir. Hem zahiren hem batinen. Hem Allah katında isabet etmişiz demektir. Hem de insanların kabul etmesi gereken şekilde biz isabet etmişiz demektir. Hem zahirden hem de batında, hem bizim ilmimize göre, insanların ilmine göre, fıkıh ilmine göre, usul kaidelerine göre biz isabet etmişiz demektir. Hem de Allah katında isabet etmişiz demektir. Çünkü o meselede biz bir nassa dayanmaktayız. Bir hadise veyahut da bir ayete dayanmaktayız. Ondan dolayı bizim vermiş olduğumuz hüküm, bizim fetvamız doğrudur. Ama eğer bir meselede nassa dayanmıyorsak, ayete veya hadise dayanmıyorsak, o meselede kendi görüşümüze göre, belki yine Kur'an'dan ve sünnetten çıkartılmış olan ana ilkeler bile olsa dayanağımız, ana ilkelere dayanmış olsak bile, fıkıh kaidelerine dayanmış olsak bile, yine de sonuç itibariyle o hüküm bizim hükmümüzdür. Belki zahirde isabet etmiş olabiliriz ama batında Allah katında isabet etmiş miyiz bunu bilemeyiz. Bir mutlak müçtehit bunu söylüyor. Bir mezhep sahibi bir müçtehit söylüyor bunu. Vermiş olduğumuz hüküm eğer nassa dayanmıyorsa, içtihada dayanıyorsa o takdirde isabet etmemiş olma ihtimalimiz var demek istiyor. Esas itibariyle bütün ulema şuna benzer sözler söylemişlerdir. Bizim görüşümüz doğrudur. Fakat yanlış da olabilir. Muhaliflerimizin görüşüne gelince, diğer mezheplerin görüşüne gelince, onların görüşleri bize göre yanlıştır. Ama doğru da olabilir. Bütün müçtehitler kendi görüşlerinin doğru da yanlış da olabileceğini kabul ettikleri halde ve muhaliflerinin başka görüşlerin ise doğru da olabileceğini, yanlış da olabileceğini kabul ettikleri halde öyle görüşler ortaya atılmaya başlandı ki Müslümanları Kur'an'ın ahkamından uzaklaştırabilmek için öyle fitne görüşler ortaya atıldı ki işte bugün bu ayeti böyle anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle peygamberine hitap ediyor ama esas itibariyle bütün zamanlara hitap ediyor. Ey Resulüm seni fitneye düşüreceklerdi. Seni bizim vermiş olduğumuz hükmün dışına çıkartmak istiyorlardı. Seni zorluyorlardı, baskı altına alıyorlardı. Hükmü değiştiresin diye, Allah'ın sana gösterdiği yolun dışına çıkasın diye, Allah'ın hükmünü bırakıp da kendi kafandan hükümler koyasın diye, tavizler veresin diye, seni onlarla uzlaşmaya zorluyorlardı. Ama Allah seni tespit etti, yerinde sabitleştirdi. Ve sen onun sayesinde taviz vermedin ve sapma göstermedin. Bugün de bu şekilde yapılıyor bu. Bugün de öyle fikirler ortaya atılıyor ki Allah'ın ahkamı bu çağ için değildir deniliyor. Biz Allah'ın kitabından ana ilkeleri alırız ve geri kalan şeyleri biz hallederiz deniliyor. Esas itibariyle laikliğin zemini hazırlanmış oluyor bu şekilde. Allah Azze ve Celle mesela şurayı mı emrediyor? Onların işleri aralarında şura eledir mi buyurmuş mesela? Onlar diyorlar ki zaten bugünkü sistemler de şuraya dayanmaktadır. Demokrasi de şuradır zaten diyorlar. Madem ki Allah Azze ve Celle ve şavirhum fil emir mi buyurmuş? Onlarla iş hususunda istişare yap mı demiş? Müşavereyi mi emretmiş Allah? Zaten bugünkü sistemde de müşavere oluyor diyorlar. Bir yönüyle, bir iki yönüyle belki benziyor olabilir bazı sistemler birbirine. Bu yönden bakacak olursanız o takdirde belki demokrasinin sosyalizme benzediği yönler de vardır. İkisini aynı diyebilir misiniz? Hristiyanlıkla İslam'ın benzediği bir takım şeyler de olabilir. Yahudilikle Hristiyanlığın benzediği noktalar da olabilir. Hinduizmle Budizmin de benzediği yerler olabilir. Bunların aynı olduğunu söyleyebilir misiniz? Allah'ın hükmünü kaldırıp başka hüküm koymak istiyorlar. Ve bunu da İslam kılığı altında yapmak istiyorlar. Hocalara bu işi yaptırıyorlar. Çünkü dine karşı dini kullanmak zorundasınız. Eğer siz dine karşı bir felsefi hareketi çıkartacak olursanız başarılı olması mümkün değildir. Dinin karşısında ne sosyalizm dayanabilir, ne faşizm dayanabilir, ne de başka bir izim dayanabilir. Dini bozacak olan bunlar değildir. Dini bozacak olan sahte bir dindir. Gerçek dini sahte bir dinle bozabilirsiniz. Allah'ın hükümlerini Allah namına değiştirdiğiniz zaman başarılı olabilirsiniz belki. İşte o taktiği izliyorlar. Allah'ın hükümlerini değiştirirken bir dinsiz insan olarak bunu konuşmuyorlar. Din adamlarına bunu söyletiyorlar. Din adamları bunları konuşsun istiyorlar. Din adamı kılığındaki adamların konuşmasını sağlıyorlar. Onlar çıkıyorlar televizyonlarda buna benzer fikirler pompalıyorlar. Allah'ın hükmü önemli değil diyorlar. Biz ondan temel ilkeleri alır bugün kanunları biz koyarız diyorlar. Dolayısıyla bugün insanların ortaya koymuş olduğu sistemler dolayısıyla İslami sistemler olmuş olmaktadır. Çünkü zaten bugün insanlar da hırsızlığa madem ki bir ceza tayin etmişler, madem ki mesela bir takım suçlara bir takım cezalar tayin etmişler, o halde bu da İslam'dır demek istiyorlar. Halbuki İslam sadece cezalardan ibaret değil. Hem bir şeyin İslam olabilmesi için Allah'ın ve Resulünün dediği tarzda olması icap eder. Mesela Allah Azze ve Celle zina eden bekarlar için kız ve erkekler için 100 değnek cezasını takdir etmiş ise siz 99 diyemezsiniz, 101 de diyemezsiniz. Ne derseniz deyin hayır İslami olacaktır. Allah'ın dediğinin üzerine bir kelime ilave edemezsiniz. Ettiğiniz takdirde o İslam değildir artık. Allah'ın dediğine ilave yapsanız da İslam değil, çıkarsanız da İslam değil. Allah Resulüne iki adam gelmişti. Birisi dedi ki ya Resulallah, benim oğlum bu adamın yanında çalışıyordu. Bunun karısıyla zina etmiş. Ben de oğlumun affedilmesi için nice koyunlar, keçiler bağışladım. Fakir fukaraya iyiliklerde bulundum. Allah çocuğumu affetsin diye. Sonra sordum alimlere. Onlar böyle olmaz dediler. Bu suçun cezası o değildir dediler. Ben de sana geldim ya Resulallah. Sen hüküm ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki senin oğluna 100 değnek vurulacak çünkü çocuk bekardı. Senin oğluna 100 değnek vurulacak ve bir yılda sürgün edilecek. Sonra bir adama emretti Efendimiz. Git dedi şu adamın karısına sor. Eğer o da yaptığı günaha itiraf edecek olursa o takdirde onu recmet. Adama bunları söylemeden evvel Efendimiz şunu söylemişti. Verdiğin koyunlar keçiler sana geri verilecek. Verdiğin paralar sana geri verilecek. Çünkü bu suçun cezası o değildir. Sen dine bir şey ilave etmiş oluyorsun. Bir bid'at çıkartmış oluyorsun. Allah katında bunun hükmü buyken sen başka bir ceza geliştirmiş oluyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Allah'ın dinini bozmaya hakkın yoktur. Allah'ın hükmü budur. Ve senin yapmış olduğun şey Allah'ın hükmünün dışına çıkmaktır. Efendimiz o adama bunu söyledi. Allah'ın hükmünün dışına çıkman mümkün değil ve caiz değildir dedi. Verdiğin koyunlar yine de vermiş ol demedi. Madem hayır yapmışsın ve yaptığın hayır geri alma demedi. Çünkü Allah Resulü Allah'ın hükmünün dışına çıkılmasından korktu. Ve böyle bir şeyin caiz görünmesinden korktu. Olabilir ki ileriki zamanlarda insanlar böyle düşünmeye başlarlar. Demek ki Allah'ın hükmünü kaldırıp onun yerine başka bir hüküm koyulabiliyormuş diye düşünürler diye. Allah Resulü bunun önlemini alıyordu. Hemen gideceksin ve verdiğin koyunları, keçileri geri alacaksın. Çocuğunun günahının cezası olarak onları yapmayacaksın. Dine bir bid'at sokmayacaksın. Bir ilavede bulunmayacaksın. Allah'ın hükmünü değiştirmiş olursun yoksa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle söyledi o halde? Eğer hükmün değiştirilmesi caiz ise şartlara göre, insanlara göre, toplumlara göre, çağlara göre değiştirilmesi caizse neden de böyle söyledi de pek öyle olsun demedi. O da bir cezadır nasıl olsa demedi Resulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede çok hassas idi. Dinin bozulması konusunda, dine ilave yapılması, dinden bir şeyin çıkartılması hususunda çok hassastı. Ey Resulüm, seni fitneye düşürmek ve senin dinin bir kısmından koparmak istiyorlar. Çok iyi biliyorlar ki bunu yapacak olursan gerisi gelecek. Bugün de İslam davetçilerinin bu hususa dikkat etmesi icap eder. Bugün de aynı oyunu oynuyorlar. Müslümanlardan tavizler koparmaya çalışıyorlar. Eğer o tavizleri koparırlarsa gerisinin geleceğini biliyorlar. Çünkü insan bir kez yapmaya görsün gerisi gelir. Nasıl ki hıyanet bir alışkanlıktır. Bir kez hıyanet eden, ikinci kez de hıyanet edecektir. Aynı şekilde bir kez taviz veren, ikinci kez de verecektir. İkinci kez veren, üçüncü kez de verecek. Bir kez Allah'ın hükmünü değiştirmeye alışmış olan, bir kez daha değiştirecektir. Bir kez daha değiştirecektir. Ve bir zaman sonra öyle bir noktaya gelecek ki, sadece Allah'ın cezaları hususunda değil, İbadetler hususuna da iş taşacak. İbadetler konusunda da benzeri şeyler söyleyecekler. Allah Azze ve Celle namazı mı emretmiş mesela? Onun rekatları önemli değil diyecekler. Onun sayısı önemli değildir diyecekler. Orada okunan sureler önemli değil diyecekler. Hiçbir şeyi önemli görmeyecekler. Önemli olan Allah'a zikirdir diyecekler. Namazdan maksadı gerçekleştirelim diyecekler. Namazın maksadı Allah'ı anmaktır diyecekler. O halde bir insan namaz kılmasa da başka bir şekilde Allah'ı anıyorsa, o da namaz kılmış sayılır diyecekler ve diyecekler ve diyecekler. Zekattan maksadın şu olduğunu söyleyecekler. Oruçtan maksadın bu olduğunu söyleyecekler. Hacdan maksadın şu olduğunu söyleyecekler. Onların yerine başka şeyler ikame edecekler. Bu şekilde din diye bir şey bırakmayacaklar. Ve bunu hocaların eliyle yapmak istiyorlar. Çünkü filozoflar bu meselede fikir beyan edemezler, etseler de tesir etmez. Bilim adamları bu meselede fikir beyan etse tesir etmez. Ama hocaları konuşturacak olurlarsa, o zaman bir sürü insanın kafasını bulandırabilirler. İşte şunlar da hocadır, demek ki bu da olabiliyormuş derler. Allah Azze ve Celle işte bunlara karşı Müslümanlar ikaz ediyor. Dikkat edin, sizi dinle kandıracaklar. Dikkat edin, sizi Allah'la saptıracaklar. Şeytan da cennette Adem'i Allah'la kandırmıştı. وَقَاسَمَهُمَا Adem'e ve Havva'ya yemin etmişti. Vallahi demişti, doğru söylüyorum size. Yemin edince Allah namına Adem ve Havva inanmışlardı. Çünkü cennetteydiler. Cennette Allah namına yalan yere yemin olur mu diye düşündüler. Evet olur. Camide olur mu? Evet olur. Hoca yalan söyler mi? Evet söyler. Hoca Kur'an namına yalan söyler mi? Evet söyleyecek hocalar bulunur. Müslümanların daima dikkatli olması isteniliyor. Allah Azze ve Celle kafirin stratejisini açıklıyor. Bütün çağlarda aynı stratejiyi takip ettiler ve ediyorlar. Eğer onlara biraz meyledecek olursan ey Resulüm sana iki kat azap tattırırdık. Hem hayatın iki kat azabını hem de ölümün iki kat azabını. Allah Azze ve Celle koca peygamberine böyle hitap ediyor. Peygamberler peygamberine böyle hitap ediyor. Nuh'dan da İbrahim'den de Musa'dan da İsa'dan da büyük olan Hazreti Muhammed'e böyle hitap ediyor. Salavatullahi aleyhim ecmain. Sana bile ey Resulüm iki kat azap tattırırdık eğer dinden taviz verecek olsaydın. Eğer azıcık onlara meyledecek olsaydın. Şundan bir şey olmaz neyse bu da böyle olsun. Uzlaşmış olalım maksat demiş olsaydın. Bir meselede eğer taviz verecek olsaydın. O takdirde sana iki kat azap tattırırdık ey Resulüm. Böyle tuzaklar hazırladılar. Böyle şeyler yaptılar ey Resulüm. Sen onların dediklerine uymadıysan Allah'ın rahmeti sayesinde uymadın. Demek ki Allah Azze ve Celle bir hareketi muhafaza ederse kimse o hareketi saptıramaz. Demek ki hareketin başındakilerin iyi bir şoför olması icap ediyor. Direksiyona sarılması gerekiyor. Rotanın sapmaması için sarılması gerekiyor. Denizin ortasında pusulanız olmazsa sapmaktan kurtulabilir misiniz? Denizin ortasında, okyanusun ortasında sapmaktan kendinizi nasıl kurtaracaksınız? Pusulanız olmazsa söyler misiniz? Nereye gitseniz size aynı gelecek. Şöyle gitseniz de hedefinize doğru gittiğinizi zannedeceksiniz. Böyle gitseniz de aynı şeyi zannedeceksiniz. Halbuki farklı istikamete gidiyorsunuz. Halbuki hedefinizden sapmışsınız. Ama pusula olmayınca göremiyorsunuz. Bir hareketin pusulası Kur'an olmalıdır. Kur'an olursa bir hareketin pusulası, o hareketi hiç kimse saptıramaz biiznillah. Bir geminin pusulası, güneş olursa o gemi rotadan sapar mı? Kur'an güneş gibi rotamızı gösterir bize. Şuradan gideceksin, buradan gitmeyeceksin diyor Kur'an. Sen madem hedefine varmak istiyorsun, Allah Azze ve Celle sana söylüyor. Şuradan gidersen hedefine gidersin. Mesela kafirlere itaat etmezsen hedefine varabilirsin. İtaat ettikçe seni kaydıracaklar başka istikametlere. Yavaş yavaş onlara benzeyeceksin. Ve hiçbir zaman sağlam bir kadro meydana getiremeyeceksin. Ve her zaman rahatını düşkün olan insanlar etrafına toplanacak. Mevki makam sahipleri, şan şöhret meraklıları etrafına toplanacak. Ve sen onların gönlünü hoş etmek için biraz daha taviz vereceksin. Biraz daha taviz vereceksin. Ve bir gün gelecek kendini tanıyamayacaksın. 30-40 sene sonra biz böyle değildik ne hale geldik diyeceksin. Küçük tavizler büyükleri doğuracak ey Resulüm. Allah bir hareketi muhafaza ederse kimse o hareketi saptıramaz. Ama işin başındakilerin Kur'an'a ve sünnete sarılması icap ediyor. Nas olan bir meselede içtihadı terk etmeleri icap ediyor. Namaz konusunda içtihad yapabilir misiniz? Zekatta içtihad yapılabilir mi? Aynı şekilde neden İslami hareket metodu konusunda içtihad yapmaya kalkıyor Müslümanlar? Kur'an'da ve sünnette belirtilmiş olan meselelerde neden içtihat yapmaya kalkıyorlar? Haydi nas olmayan konularda neyse ama nas olan meselelerde neden fikir beyan ediyorlar? Allah Azze ve Celle bunun sonunda hem dünyanın iki kat azabının hem de ölümün iki kat azabının geleceğini haber veriyor bize. Dünyada da iki kat azap çekersiniz yani.
sadece ahirette değil, sadece ölürken değil, dünyada da başarısızlık azabını çekersiniz. 2 kat, 3 kat, 10 kat, yıllarca çalışırsınız. Bir sürü emekler sarf edersiniz ama bir yere varamazsınız. İşte bu Allah'ın azabı değil de nedir? Yıllarınızı verirsiniz, milyarlarca paralarınızı bu yolda harcarsınız. Emek sarf edersiniz, terlersiniz, ağlarsınız, yorulursunuz, koca koca binalar dikersiniz. Ama yine de bir yere varamazsınız. Bu Allah'ın azabı değil de nedir? Ey Resulüm, sadece bunu değil, aynı zamanda başka tuzaklar da düşündüler. وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْاَرْضِ Az kaldı, sen yeryüzünde seni zorlayacaklar. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا Senin vatanından, memleketinden çıkartabilmek için seni zorlayacaklardı. Böyle tuzaklar da düşündüler. Seni Mekke dışına sürmeyi düşündüler. Akıllarınca sen Mekke dışına atıldığında yalnız kalacaktın. Akrabaların, aşiretin yanında olmayacaktı. Kimsesiz kalacaktın ve böylece bu dava bitip gidecekti. Onların hesapları buydu. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ Onlar bir takım tuzaklar hazırladılar. Allah da onlara karşı tuzaklar hazırladı. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Allah'ın tuzağı sağlamdır. Allah'ın tuzağı insanların hayrınadır. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Seni yurt dışına sürecekler. Böyle planlar yapıyorlar. Hatırlayın Efendimizin Mekke'de kaldığı son geceyi. Toplanmışlardı hani Mekke'nin büyükleri, Darun Nedve denilen onların parlamentolarında. Toplanmışlar, ne yapalım diye konuşmuşlardı. Bir kısmı onu buradan sürelim demişti. Bu görüşü kabul etmediler. Bir kısmı onu hapsedelim demişlerdi. Bu görüşü de kabul etmediler. Ebu Cehil kalktı ve dedi ki onu öldürelim. Şeytan ihtiyar bir insan kılığında onların arasına karışmıştı. Ve işte en doğru görüş budur dedi. Ve o görüşte ittifak ettiler. O gece peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Hep beraber öldüreceklerdi. Her aşiretten bir genç, iyi kılıç kullanan bir genç tayin ettiler. Hepsi beraber vuracaklardı. Böylece Efendimizin kanı bütün aşiretlere dağılmış olacaktı. Ve Allah Resulü'nün aşireti de verilecek olan kan bedelini kabul etmek zorunda kalacaklardı. İntikam alamayacaklardı. Böyle tuzaklar hazırlamışlardı. İşte onlardan birisiydi bu Efendimiz'i yurt dışına sürmek, Mekke dışına sürmek. Halbuki Allah Azze ve Celle peygamberine Medine'de yeni bir vatan tayin etmişti. Taif'e gitmişti Efendimiz önce. Taifliler layık olamadılar. Taif peygamber yurdu olacaktı ama layık değillerdi. Siz bazen bir insanın bir şey olmasını istersiniz. Çok istersiniz. İyi bir insan gibi görürsünüz. O insanın mesafe almasını istersiniz. O insan şöyle olsun böyle olsun diye gayret edersiniz. Ama bir türlü olmaz. Çünkü kalbinde sizin bilmediğiniz bir takım marazlar vardır. O marazlar ona engel olur. Ondan dolayı onun kalbinde sizin sözleriniz hiçbir zaman hakkıyla tesir etmez. Siz üzülür durursunuz. Neden bu adam böyle oluyor? Neden gelmiyor? Neden katılmıyor? Üzülürsünüz. Ama Allah her şeyi bilmektedir. Kalplerdeki marazı Allah bilmektedir. Layık görmemektedir onu. Layık olması gerekmektedir. Layık olacak hale gelmemiştir. Henüz yanmamıştır. Henüz pişmemiş bile. Allah Azze ve Celle pişirmek istemektedir onu. Piştikten sonra layık olacaktır. Ama o pişmek istememektedir. Resulullah da Taif'in peygamber yurdu olmasını istedi. Orada bir takım akrabaları da vardı aslında. Mekke dendiği zaman Taif de akla geliyordu nasılsa. Taif
güzel bir memleketti. Oranın insanları kendisini tanırdı. Muhammed'in emin olarak tanırlardı. Daha uzaktaki yerlere nispetle Taif daha uygun görüldü. Ama layık olmadı Taifliler. Onu taşladılar. İşte Mekkeliler belki her tarafın Taif gibi davranacağını zannetmişlerdi de belki de ondan öyle ümitlere kapıldılar. Nereye gitse Taiflilerin yaptığı muameleye maruz kalacak zannettiler. Halbuki Allah Medine'nin aslanlarını gönderdi. Ve Medineliler onu bağrına bastılar, bunu tahmin edemediler. Bir gün gelecek, Allah Azze ve Celle yürü kulum diyecek. Yürü kulum diyeceği günler geldiğinde Allah Ensar'ı gönderecek. Ona Ensar olacak olan insanları yaratacak. Allah ona yeni bir vatan nasip edecek. Medine peygamber yurdu olacak. Onların oyunları bozulacak. Ona yardım edecek insanları Allah yaratacak. Kendi aşireti yardım etmedi. Ufak tefek aşiretçilik anlayışıyla yardımları olduysa da bütünüyle onun dinine girmediler, onu desteklemediler tam anlamıyla. Allah Resulüne başkaları kucak açacaktı. Mekkeliler bunu düşünmediler ve onu oradan çıkartmayı düşünüyorlardı sadece. Allah Azze ve Celle işte onun için buyuruyor ki, onlar seni çıkartmak istiyorlardı oradan, yeryüzünde kendi vatanından Mekke'den seni çıkartmak istediler. Eğer bunu yapacak olsaydılar Allah müsaade etseydi onlara ve izen la yelbesuna hilafeke illa qalila. O zaman senin ardından onlar orada az bir süre kalabilirlerdi. Daha fazla kalamazlardı, müsaade etmezdik onlara. Bu Allah'ın bir sünnetiydi. Allah azze ve celle geçmiş peygamberlere de bu şekilde muamele etmiş olanlara aynı cezayı vermişti. Peygamberlerini kovmuş olanlara, vatanından sürmüş olanlara Allah Azze ve Celle aynı cezayı vermişti. O yüzden o öyle söylüyor. Sünnete men kat ersenne kableke min rusulina. İşte bu bizim sünnetimizdir ey Resulüm. Senden evvel o peygamberlerden gönderdiklerimiz var ya hani, işte onlara da kimileri böyle yapmıştı da onların milletlerine aynı sünneti tatbik etmiştik. Ve la tecidu bi sünnetine tahvile. Sen Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın ey Resulüm. Sen bizim sünnetimizde asla bir tahvil göremezsin. Bizim sünnetimiz değişmez ey Resulüm. Çünkü sünnetin değişmez ekseriyetle acziyetten kaynaklanır. Yahut da gaybı bilmemekten kaynaklanır. Allah ise gaybı bilmektedir. İşin sonunun ne olacağını Allah bilir. Ona göre gönderir. Onun için Allah gaybı bildiğinden dolayı sünnetini de o şekilde tayin eder. Sünnetini yarınlarda değiştirecek şekilde tayin etmez. Öyle sünnetleri vardır ki sonradan değiştirmek zorunda kalmaz. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik göremezsin. Dün nasıl bir sünneti varsa bugün de öyle, yarın da öyle, onun sünneti değişmez. Geçmiş peygamberleri vatanlarından kovdukları zaman Allah Azze ve Celle o milletleri kaldırmış yere vurmuştu. Kimini deprem ile, kimini başka çeşit azaplarla o milletleri azap etmiş idi. Peygamber kovanları Allah'ın sünneti buydu. Allah Azze ve Celle Mekkelilere aynı sünnetini tatbik etmek istemedi. Çünkü onların içerisinden niceler var ki sonra iman edeceklerdi. Ömerler Ömer olacaktı ileride. Halifler Halid olacaktı ileride. Seyfullah olacaktı bunlar yarınlarda. Allah'ın aslanları, Allah'ın kılıçları olacaklardı bunlar. Onun için Allah Azze ve Celle onlara biraz daha mühlet tanımak istiyordu. Onun için onların peygamberini zorla sürgün etmelerine müsaade etmedi. Ama Allah Azze ve Celle peygamberine hicret için müsaade etti. Efendimiz hicret için müsaade alınca oradan kendi isteğiyle, kendi planıyla çıkmıştı. Her ne kadar onlar onu öldürmek için planlar yaptılarsa da, fakat onu alenen sürgün edemediler. Allah Azze ve Celle buna müsaade etmedi. Eğer alenen onu sürgün etmiş olsaydılar, elleriyle ayaklarıyla onu döve döve şehrin dışına atmış olsaydılar, O takdirde onlar orada kalamayacaklardı. Allah Azze ve Celle onları da yerle bir edecekti. Çünkü bu Allah'ın sünnetiydi. Allah'ın sünneti değişmezdi. Ey Resulüm, sana bunu yapmalarına müsaade etmedik. Çünkü bizim sünnetimiz öyleydi. Ve sünnetimizi değiştirecek değiliz. Onun için onların bunu yapmasına müsaade etmedik. Ve öyle de oldu. Her ne kadar Efendimiz'i alenen sürgün edemedilerse de, yine de kendilerinin de onun hicretinde günahı olduğu için, günahkar olduklarından, onu hicrete mecbur etmiş olduklarından ötürü cezalandırıldılar. Bu surenin inmesinden aşağı yukarı bir sene kadar sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Ve Medine hicretten de 1,5 sene kadar sonra Allah onların belalarını verdi ve Bedir'de öldürüldüler. Ebu Cehiller Bedir'de gebertildiler ve Bedir kuyularına dolduruldular. Ey Resulüm, onlar seni sürgün edemediler ama senin hicret etmene sebep oldular. Bundan ötürü senden sonra az bir süre kalabilirler artık rahat bir şekilde Mekke'de. Ondan sonra onlara da ceza verilecektir işte Bedir'de. Bedir'de cezalandırıldılar. Ve birkaç sene sonradan Mekke fethedildi. Allah'ın Resulü bir fatih olarak Mekke'ye döndü. Karşı koyamadılar bile. Mekke'yi çevirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Teslim olmak zorunda kaldılar. Tam intikam zamanıydı. İntikam günüydü. Hepsinin boynunun vurulması lazımdı. Aşağı yukarı 20 sene kadar, 21 sene kadar peygambere zulmetmişlerdi. Onunla savaşmışlardı. Şimdi intikam günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sordu. Benden ne bekliyorsunuz ey Mekkeliler? Bana 20 yıl, 21 yıl zulmettiniz. Söyleyin şimdi benden ne bekliyorsunuz? Ben aranızda doğdum, büyüdüm, akrabanızdım ben sizin. Beni çok sever, sayardınız, hürmet ederdiniz. Bana Muhammedül Emin derdiniz. Söyleyin bakalım bana ondan sonra bu kadar zulüm ettiniz. Şimdi siz bizim benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Benden ne bekliyorsunuz? Rahmet dediler. Senden merhamet bekliyoruz ya Resulallah. Sen merhametli bir insandın, oldu bitti dediler. Sen akrabamızsın dediler. Sen bizi bağışla, affet dediler. Ve entum tulaka dedi Resulullah. Hepiniz serbestsiniz. Rahmet peygamberi rahmetini gösterdi. İntikam günüydü, halbuki intikam almadı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlere karşı rauf ve rahim olduğu gibi mümin adaylarına karşı da rauf ve rahim idi o. Mümin olacak olanlara da rauf ve rahim idi, merhametliydi o. Ve daha sonrasında da Arabistan bölgesinde bir tane müşrik bırakmadılar. Müslümanların gayretleri, Müslümanların ahlakı sayesinde, tebliğ faaliyetleri sayesinde Mekke civarında, Medine civarında, Arabistan yarımadasında müşrik bir kabile kalmadı. Ya Müslüman oldular ya oradan çıkıp gitmek zorunda kaldılar. Ya Beni Kureyza gibi, Beni Gatafan gibi, Beni Kaynuka gibi Yahudi kabileleri cezalandırıldılar. Kimi sürgün edildi, kimi cezalandırıldı. Yahut da müşriklerden birçoklarının iman etmesi gibi onlar da iman ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbinin vermiş olduğu haber gerçekleşmiş oldu bu şekilde. Rabbi ona gaybtan haber veriyordu. Aslında bu ayet gaybtan verilen bir haber idi. Ey Resulüm, eğer onlar seni çıkaracak olsaydılar, o takdirde senden sonra az bir zaman kalabilirlerdi orada. Hakikaten de öyle oldu. Evet, Efendimiz'i direkt çıkartamadılar ama demin de ifade ettiğim gibi hicretine sebep olduklarından dolayı kısa bir süre sonra, 2,5 sene kadar bir süre sonra Bedir'de perişan oldular. Allah Azze ve Celle onları cezalandırdı. Ve yaklaşık olarak 10 sene kadar sonra Mekke fethedildi ve onlar bu şekilde İslam'a teslim oldular. Allah Azze ve Celle'nin dediği çıktı. Gayb'tan verilen haber gerçekleşti. Bu Kur'an'ın kelamullah olduğunun delillerindendir. Allah'tan başka gaybı bilecek olan yoktur. Ve Allah Azze ve Celle gayb'tan haber vermiş ve haber gerçekleşmiştir. Bundan sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki, sana bizim bu yardımlarımızın devamı için ey Resulüm, zafere ulaşabilmen için ey Resulüm, seni fitneye düşürmek istediklerinde dayanabilmen için ey Resulüm, senden taviz koparmak istediklerinde dayanabilmen için ey Resulüm, sana bir takım tekliflerde bulunduklarında dayanabilmen için, sana zulmettiklerinde dayanabilmen için, sana ambargo uyguladıkları zaman 3 yıl seni kıtlığa sevk ettiklerinde, seni kıtlığa attıklarında dayanabilmen için ey Resulüm, اَقِمِ السَّلَى namaz kıl ve kıldır. اَقِم kelimesi hem namaz kıl hem de namaz kıldır manasına gelir. Namaz kıl ve namaz ikame et. Namazı kıldır, yani namazı insanların kılmasını sağla. Namaz kılacak olan bir nesil meydana getir ey Resulüm. اَقِمِ السَّلَى yalnızca namazı kıl değil, namazın kılınmasını sağla memlekette. Nesillerin namazı öğrenmesini sağla ey Resulüm. اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ Güneşin menzillerine, menzillerinden dolayı menzilleri için namaz kıl ey Resulüm. Duluk kelimesi Arapçada 3 manaya gelmektedir. Ya zevalu şems manasına gelir. Yani güneşin tam tepeye çıktıktan sonra hemen 5-10 dakika sonrasında batıya doğru meylettiği an. Yani bugünkü ifadeyle söylersek öğle namazının girdiği an, öğle ezanının okunduğu an. Zevalu şems. Bu ayet esas itibariyle 5 vakit namazı içermektedir. Bir kısım insanlar Kur'an'da 5 vakit namaz değil 3 vakit namaz var diyenler, Allah'tan korkmayanlar. Kur'an'ı araştırdım da 5 vakit namazı bulamadım, 3 vaktini buldum diyenler. Sahih hadisleri ve hatta mütevatir hadisleri kabul etmeyenler. Kur'an'da 5 vakit namaz, çeşitli ayetlerde kiminde 1-2 namaz, kiminde 2-3 namaz, kiminde 3-4 namaz, işte bu ayette ve Taha suresinin 130. ayetinde de 5 vakit namazı bulabilirler. Bu ayette 5 vakit namaz hepsi bir arada zikredilmiş olmaktadır. Duluk kelimesinin belagat alimleri tarafından açıklandığına göre duluk kelimesi ya zevalu şems demek ya meylu şems demek ya gurubu şems demektir. Buna göre 3 vakit namazı içermektedir. Ey Resulüm, اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ sen namazı kıl ve namazın kılınmasını sağla. Hangi vakitlerde? Şemsin dulukunda, şemsin, güneşin şu 3 noktasında. Ya zevalu şemste, güneş tam tepeye çıkıp da batıya meyletmeye başladığı zaman, öğle ezanı girdiğinde yani, ya o vakitte, o vakit için namaz kıl. O vakitte namaz kıl yani öğlen namazı. Yahut da meylu şems, güneşin artık batıya doğru meyletmesi, 3/4'ünün geçmesi, gündüzün 3/4'ünün geçmesinden sonra, işte o noktaya geldiğinde yani ikindi namazı. Meylu şems. Duluk kelimesi o manaya da geliyor, meyl manasına. Yahut da gurub manasına, güneşin battığı anda namaz kıl ey Resulüm. Dolayısıyla akşam namazı, güneş battığı anda farz olan namaz akşam namazıdır. Dolayısıyla duluk kelimesiyle öğle, ikindi ve akşam namazları emredilmiş olmaktadır. İlâ gâsakil leyl ifadesiyle ayetin devamında gelen ilâ gâsakil leyl ile de yatsı namazı emredilmiş olmaktadır. Ey Resulüm, namaz kıl ve kıldır. Hangi vakitlerde? Şemsin dulukuna göre kıldır. Öğle, ikindi ve akşam. Ne zamana kadar? İlâ gâsakil leyl. Tam gecenin karardığı vakte kadar. Alacakaranlığın geçtiği akşam ile yatsı arasında alacakaranlık olur. Alacakaranlık geçtikten sonra tam karanlık çöktüğünde yatsı vakti girmiş demektir. İşte o vakit, yani yatsı vaktinde de ey Resulüm. Rükuya eğiliyorsunuz. Daha Allah'ın huzurunda eğildiğinizi hissetmeden hemen sizi kaldırıveriyor İmam Efendi. Secdeye eğiliyorsunuz. Daha Allah'ın huzurunda eğildiğinizi hissetmeden, kalbiniz mutmain duruma gelmeden kaldırıveriyorlar sizi. Cemaatin içinde yaşlılar var diyorlar. Hastalar var diyorlar. Bu yaşlılar ve hastalar, abdestini muhafaza edemeyenler, hep Türkiye'de mi var? Neden bu hale getirdiniz namazı? Kısa sureler okuya okuya, bir sayfa okuyacak kadar ezberiniz bile kalmadı. Yazıklar olsun. Ve insanlar namazdan zevk almayınca, onlar için namaz külfet oluyor. Kainatın padişahı seni huzuruna davet ediyor ve sen bunu külfet olarak görüyorsun. Sabah namazı. Neden burada salat demiyor da Kur'an diyor Allah Azze ve Celle? Çünkü Kur'an'da bazen ruku der ama namazı kasteder. Cüz söylenir, kul kastedilir. Bazen parça yani söylenir ama bütün kastedilir. Allah Azze ve Celle parçayı söylüyor bazen. Ruku edin diyor mesela. Maksadı namaz kılın demektir. Secde edin diyor mesela. Maksadı namaz kılın demektir. Kur'an oku diyor mesela. Maksadı namaz kıl demektir. Namazdaki kıraatı söylüyor yani. Namazın böylece rükünlerini söylüyor Allah. Rükunun önemini, secdenin önemini, kıraatın önemini anlatmış oluyor aynı zamanda. Namazın bir cüz'ünü söylüyor ama namazın bütününü kastediyor. Siz mesela bir insana, bir insan hakkında alnı secdeye gelmemiş adam dersiniz mesela. Siz bununla neyi kastedersiniz? Namaz kılmamıştır demek istemiyor musunuz? Namazın dışında secdeyi mi kastediyorsunuz? Hayır, namazı kastediyorsunuz. İşte aynen o manada Allah Azze ve Celle bazen ruku der, bazen secde edin der, bazen Kur'an-ı Fecr derken Salat-ı Fecr'i kasteder. Sabah okuyuşu, fecir okuyuşu yani sabah namazı, yani sabah namazında okuduğunuz Kur'an. Böylece sabah namazında okuyuşun daha da önemli olduğunu ifade eder. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında uzun uzun okurdu. Bugün imamlar maalesef öyle bir hale geldiler ki sabah namazında bile neredeyse elemterenin aşağısıyla namaz kıldırıyorlar. 3-4 satırdan fazla okumak istemiyorlar. Lafa geldiğinde de cemaat böyle istiyor diyorlar. Cemaati siz böyle alıştırdınız. Neden mesela Mısır'da namaz öyle değil? Neden oranın insanları öyle istemiyorlar? Neden orada hatta akşam namazında bile bir sayfa okuyorlar? Neden? Neden siz kısa surelerden başka bir şey okumuyorsunuz? Her cemaat mı istiyor böyle? Cemaati bu şekilde kim alıştırdı? Kısa sureler okuya okuya, bir sayfa okuyacak kadar ezberiniz bile kalmadı. Yazıklar olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarında özellikle uzun uzun okurdu. Birkaç sayfa okurdu bir rekatte. Öyle bir hale getirdiler ki Efendimizin bazı sahabilere namaz kıldırdığında çok uzatma, kendi başına kılarken istediğin kadar uzat hadisine dayanarak namazı o kadar kısalttılar ki namazı namaz olmaktan çıkaracaklar neredeyse. Huşu namına bir şey kalmadı. Rükuya eğiliyorsunuz. Daha Allah'ın huzurunda eğildiğinizi hissetmeden hemen sizi kaldırıveriyor İmam Efendi. Secdeye eğiliyorsunuz. Daha Allah'ın huzurunda eğildiğinizi hissetmeden, kalbiniz mutmain duruma gelmeden kaldırıveriyorlar sizi. Ne yaptığınızı anlayamaz şekilde namaz kılıyorsunuz. Bu şekilde güya cemaatin daha çoğalacağını zannediyorlar. Teravih namazlarında hızlı kıldırmak suretiyle. Halbuki bu cemaati çoğaltmıyor. Namazın huşuğunu bozuyor sadece. Ve insanların mutmain olmasına engel oluyorlar. Ve insanlar namazdan zevk almayınca onlar için namaz külfet oluyor. Cemaatin içinde yaşlılar var diyorlar. Hastalar var diyorlar. Bu yaşlılar ve hastalar abdestini muhafaza edemeyenler hep Türkiye'de mi var? Neden bu hale getirdiniz namazı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin orta yolunu gösteriyordu bize. O namazı orta şekilde kıldırıyordu. Ama sizin kadar kısa değildi onun namazı. Bazen olur bir rekatta birkaç sayfa okurdu. Akşam namazında bile bir sayfa okurdu. Çok uzun okuyanlara falan ve falan sureyi okusaydı keşke dediği olurdu. O dediği sureler bir sayfalık sureler olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde öğretti namazı. Fakat daha sonra birçok şeyin ruhu gittiği gibi şeklinde de bozulmalar peydah oldu. Ruhu kalmadığı gibi süresini de azalttılar. Süresi azaldıkça ruhu biraz daha gitmeye başladı. Kıymetli kardeşlerim, öyle sapık fikirler ortada var ki namazın beş vakit olmadığını, üç vakit olduğunu söyleyecek kadar ileri gidenler. Bilesiniz ki namazın beş vakit olduğu Kur'an'la, sünnetle ve icma ile sabittir. Bu hususta en küçük başka bir fikir insanı kafir yapar. Açıkça söylüyorum, namazın farziyeti ve namazın beş vakit oluşu Kur'an'la sabittir. İşte bu ayette bile, tek bir ayette bile sabittir. Duluk-ı Şems üç namazı ifade etmektedir. İlâ gasakilleyl yatsı namazını ifade etmektedir. Ve Kur'an-ı Fecr sabah namazıdır. Bir satırın içerisinde Allah Azze ve Celle beş vakit namazı emretmiş olmaktadır. Taha suresindeki ayette de aynı şekilde, 130. ayetinde de yine beş vakit namaz bir ayette emredilmiştir. Ama Kur'an'ın, Arapçanın belagatına sahip olmayanlar elbette ki bu noktaları göremeyeceklerdir. Elbette ki bu gibi meselelerde belagat alimlerine müracaat lazımdır. Arapçanın allamelerine müracaat lazımdır. Ve Arapçanın belagatına hakim olanlar, belagat uleması bunu bu şekilde ifade etmiştir. Duluk kelimesinin Arapçada üç manaya geldiğini ifade etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında beş vakit namazı değişik ayetlerde de ifade ettiği halde Efendimiz açıkça hayatında beş vakit namaz kıldığı ve kıldırdığı halde her gün cemaatle 5 vakit namaz kıldırdığı halde ve bununla ilgili icma hasıl olmuş olduğu halde, bütün alimler ittifak etmiş olduğu halde, yine de bu hususta başka görüşler ortaya atmak insanı kafir yapar. Namaza 3 vakit demek küfürdür. Eğer bunu söyleyenler öğlenle ikindiyi birleştirmeyi, onu bir namaz olarak saymayı, akşamla yatsıyı da birleştirmeyi, onu da bir namaz olarak saymayı, bir de sabah namazı, böylece 3 namaz, bunu söylemek istiyorlarsa, namazların cem edilmesini yani kastediyorlarsa, o mesele konumuz değil, onun da tartışması uzundur ama o meseleye girecek değilim. Ama öyle bir şeyi kastediyorlarsa, onlar hiç olmazsa bunu açıkça ifade etmelidirler. Namazların cem edilmesi meselesi başka bir mesele. Namazın vakitlerinin sayısını düşürmek başka bir mesele. Namazların cem'i caiz olsaydı bile, kaldı ki Hanefilerde hiçbir şekilde caiz değil, Arafat ve Müzdelife'nin dışında hiçbir yerde caiz değil. Diğer mezheplerde cumhura göre ise seferi olanlar için caiz, korku zamanlarında caiz, şiddetli yağmur zamanında caiz. Ama hiçbir mezhep namaz 3 vakittir dememiştir. Namazın cem edilmesi durumunda bile yine de sonuçta öğle namazı, ikindi namazı ayrı ayrı kılınmış olmaktadır. Akşam namazı, yatsı namazı ayrı ayrı kılınmış olmaktadır. Bunlar üst üste kılınmış olsa bile, bir vakit içerisinde kılınmış olsa bile yine de ayrı ayrı namazlar olarak kılındığından yine namazların sayısı 5 vakit olmaktadır. Her kim ki namazın 3 vakit olduğunu söylüyorsa Kur'an'ın sünneti ve icma'yı inkar ediyor demektir. Allah Resulüne Miraç'ta 5 vakit namaz emredildi. Ümmetine hediye olarak kainatın padişahının huzuruna çıkma hakkı verildi günde 5 defa. Bu bir hediyeydi. Bu hediyeyi anlamayanlar onu külfet olarak görüyorlar. Yazıklar olsun. Allah'ın huzuruna her gün 5 defa çıkma hakkı veriliyor da insanlar bunu külfet olarak görüyorlar. Cumhurbaşkanıyla görüşme hakkı verilseydi, günde 5 defa sen huzuruna alsaydı Cumhurbaşkanı, senin için ne kadar büyük bir şeref olurdu, öyle değil mi? Kainatın padişahı sen huzuruna davet ediyor ve sen bunu külfet olarak görüyorsun. 5 vakit namaz emredildi ve Efendimiz Miraç'tan döndüğünde sabah vakti Cebrail aleyhisselam geldi ve Efendimiz dışarıya çıkardı. Cebrail kendi kanadıyla yere vurdu ve yerden su fışkırdı ve onunla abdest aldı, Efendimiz'e öğretti. Allah Resulü o şekilde abdest aldı. Ve sonra Cebrail aleyhisselam geçti, Efendimiz'e namaz kıldırdı. Allah Resulü onun arkasında namaz kıldı. Sabah namazı. Sonra öğle vakti geldi. Yine abdest aldı, namaz kıldırdı Efendimiz'e. İkindi geldi, akşam ve yatsı vakitlerinde geldi. 5 vakit namazı kıldırdı. Ertesi gün yine geldi Cebrail aleyhisselam. 1. gün geldiğinde namazın ilk giriş vaktinde gelmişti. 2. gün geldiğinde namazın son vakitlerinde geldi. Sabahın son vaktinde geldi ve namaz kıldırdı. Öğlenin son vaktinde geldi ve namazı kıldırdı. İkindinin, akşamın ve yatsının son vakitlerinde geldi ve namazı kıldırdı. Ve sonra buyurdu ki, ya Muhammed, sen ümmetinin namazı işte bu 2 vaktin arasında olacaktır. Sabahın giriş vakti bu, çıkış vakti bu. Öğlenin giriş vakti bu, çıkış vakti bu. Ümmetin namazı buna göre kılacak. Bu ikisinin arasında, giriş ve çıkış vakitlerinin arasında kılacak. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde namazı Cebrail'den öğreniyordu. Ve ümmetine de bu şekilde öğretti. Dolayısıyla Kur'an dışında bir vahiy geliyordu Resulullah'a. Bu namazın tarifi, namazın kılınış şekli, namazın rekatleri Kur'an'da tarif edilmiyordu. Kur'an dışında vahiy ile tayin edilmişti. Gayri metlul olan, okunmayan bir vahiy ile, Kur'an'da olmayan bir vahiy ile Allah Azze ve Celle peygamberimize Cebrail'i göndermek suretiyle öğretiyordu. Demek Kur'an'ın dışında da vahiy geliyordu peygamberimize. Kur'an'ın dışında vahyin geldiğine dair daha birçok deliller var. Mescid-i Aksa'nın kıble olarak tayin edilmesi gibi daha birçok deliller var. Efendimiz'e Kur'an dışında da vahyin geldiğini gösteren. Yani Allah Resulüne sallallahu teala aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle sadece Kur'an'ı vermiş değil. Efendimizin bildirdiği gibi bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi buyuruyor. Bana yalnız Kur'an verilmedi. Kur'an ve onun bir misli daha verildi bana. Öyle buyuruyor Resulullah. Dolayısıyla Kur'an dışında da vahiyler gelmişti Efendimiz'e. Kur'an'ın beyan edebilmesi için, Kur'an'ı açıklayabilmesi için, Kur'an namaz kıl der geçer. Ama nasıl kılınacak, ne kadar kılınacak, hangi vakitler arasında kılınacak, neler yapılacak namazda, hangi hareketler yapılacak, hangi hareketler yapılmayacak, hangileri namazı bozar, hangileri orucu bozar, zekat nasıl verilecek, ne kadar verilecek, yılda kaç defa verilecek, hac ömürde kaç defa yapılacak, nasıl yapılacak, hacı bozan şeyler, bozmayan şeyler, haccın farzları, namazın farzları, faizin ne olduğu, içkinin ne olduğu, bunların tafsilatı. Hiçbirisi Kur'an'da mevcut değil. Alışverişle ilgili tafsilat Kur'an'da mevcut değil. Allah Azze ve Celle bunları peygamberine Kur'an dışında öğretiyordu. Bazılarında Efendimiz iştihat yapmış olabilir ama onları da Allah Azze ve Celle reddetmediğine göre Allah'ın hükmü olmuş olmaktadır ve o da bütün ümmeti bağlayıcı olmaktadır. Ey Resulüm, namaz kıldır ve namazı kıl. Şemsin hareketlerine göre, gecenin tam girdiği vakitte ve sabahın doğduğu vakitte, bu vakitler önemli vakitler ve Allah Azze ve Celle güneşin doğduğu anda namazı men etti. Güneşin battığı anda da namazı men etti. Hatta güneşin tam tepeye yükseldiği anda da namazı men etti. O yüzden güneş doğduğu sırada namaz kılmak, bilerek güneşin doğduğunu bile bile namaz kılmak haramdır. Güneş battığı anda, batarken tam batış anında bile bile namaz kılmak haramdır. Güneş tam tepedeyken, tam tepedeyken kılmak haramdır. Çünkü tarih boyunca birçok millet güneşe tapmıştır. Ve onlar, o güneşe tapanlar, ekseriyetle güneşin doğuşu anında tapıyorlardı. Güneşin tam tepede olduğu anda ve tam güneşin battığı anda tapıyorlardı. Ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle ve Resulü o vakitlerde namaz kılmaktan bizi men etti. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada ve Kur'an el-Fecr derken fecrin, fecir namazı, sabah namazı güneşin doğduğu anda değil, güneş doğmadan, o şafağın sökmeye başladığı andan itibaren başlar. Ramazan'da hani imsak vakti dediğimiz, artık yemekten içmekten kendimizi men ettiğimiz o vakitte sabah namazı girmiştir. Artık şafak sökmeye başlamıştır ve güneş doğuncaya kadar, ama güneş doğduğunda değil. Mecusilere ve güneşe tapanlara ve diğer milletlere benzememek için Allah ve Resulü hassastır. Onlara benzememek için onların taptığı vakitlerde tapmak men edilmiştir. Evet, o vakitte Allah zikredilir. Sabah namazını kılar, oturduğunuz yerden kalkmadan güneş doğsun önemli değil, Allah'ı zikretmeye devam edersiniz. Esbahne ala fıtratil İslam ve kelimetil ihlas dersiniz. Allah'ı zikredersiniz ama namaz kılamazsınız. Allah Azze ve Celle onlara benzemeyelim diye o vakitlerde namazı men etmiştir. Ey Resulüm, ve Kur'an el-Fecr kâne meşhûde. Ama o sabah namazı var ya, o sabah namazı şahitlerin çok olduğu namazdır. Şahitlik yapılan namazdır. Şahitlik yapılmaktadır o namazda. Ayetin manasını Efendimiz açıklıyor. Ne olduğu sorulduğunda, sabah vaktinde
gece ve gündüz meleklerinin toplandığını ifade etti bize. Buhari rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, cemaatle kılınan namaz ferdi namazdan 25 kat daha eftaldır, daha üstündür. Bir başka rivayette 27 der. Ve sabah namazında gece melekleriyle gündüz melekleri toplanırlar buyuruyor. Gece melekleri ve gündüz melekleri toplanırlar. Gece meleklerinin görevi bitmiştir ve gündüz meleklerinin görevi başlamıştır. Tabiri caizse vardiyeli olarak çalışmaktadırlar. Allah Azze ve Celle'ye rapor ederler. Allah Azze ve Celle onları huzuruna kabul ettiğinden kullarım ne haldeydi der. Allah'ın huzuruna rapor vermeye çıkan melekler, Allah her şeyi bildiği halde yine de Allah'a rapor verirler. Derler ki, ya Rabbi sabahleyin varmıştık da kalkmışlardı, sabah namazı kılıyorlardı. Şahitlik ederiz ya Rabbi, biz falan kulunu ilk gördüğümüz anda, görevimiz başladığı saatte sabah vaktinde namaz kıldığını gördük. Ve sonra ikindin vakti, güneş batarken, onların görevleri biterken onlar yine ikindi namazını kıldığını görürler o kulun. O yüzden derler ki, ya Rabbi biz görevi başlarken senin o kulun namaz kıldı. Biz görevi bitirirken de namaz kılıyordu ya Rabbi. Sabah namazında birleşiyor gece melekleri ve gündüz melekleri. O yüzden sabah namazında uzun uzun okumak sünnettir. Ve Efendimiz'den sonra da sahabesi öyle yapmıştır. Ve ulema o çizgiyi takip etmiştir. Müslümanlar o sünneti tatbik etmek istemişler. Sabah namazlarında uzun uzun okumak istemişlerdir. Sabah namazı böyle önemli bir namaz. Uykuyu böldüğümüzden dolayı, sabah namazı diğer namazlardan daha zor olduğundan dolayı daha şerefli bir namaz. İki rekat olsa da farzı, sünnetiyle birlikte, onun sünneti de en önemli sünnettir. Beş vakit namazın sünnetleri içerisinde en önemli sünnet sabahın sünneti. Hatta Hanefilerde bir kanaate göre vacip olarak bile görülmüştür. Sünnet olarak görenler ekseriyette olsa da vacip olarak görenler de olmuştur. O yüzden sabahın sünneti asla terk edilmemeli. Bazı rivayetlerde eliniz kanda bile olsa sabahın sünnetini terk etmeyin buyurulmuştur. O kadar önemli. Sabah namazı kâne meşhude, meleklerin şahitlik ettiği bir namaz. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra Efendimiz'e teheccüd namazını emrediyor. Teheccüd namazı kıl diyor bunun dışında. Beş vakit namazın dışında bir de geceleyin uyuduktan sonra kalk ve teheccüd namazı kıl. O meseleyi daha sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi senin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Allah'ım seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.